Kitabın adı Cehennem Köşesi. Yazarı David Baldacci. 48. Ayrım. Silahlı adamlara baktı Friedman. Kollarımı indirsem sorun olur mu? Silahlı olmadığımı görüyorsunuz. Silahlı bile olsam size yenildim zaten. Ellerini görebileceğimiz bir yerde tut, dedi ajanlardan biri. Ellerini önüne indirdi, Stone'a döndü ve konuşmaya devam etti. Cinayet dağını kullanmaya karar verdiğim anda binanın her bir karesini dolaştım. Ön kapı batıdaydı, arka kapı doğuda. Aşağıya gidilemezdi, ben de yukarı gittim. Giriş oradaydı, senin bıraktığın gibi duruyordu. Ben senin sorunu cevapladım, sen de benimkini cevaplayacak mısın? Stone Chapman'a baktı. Friedman da bakışlarını kadına çevirdi. İngiliz ajanı omuz silkti. Daha önce Kuzey İrlanda'da iki kez görmüştüm o bombadan. Bir keresinde mavi kabloyu kestim, diğerinde kırmızıyı. En sevdiğim renk mavidir. O yüzden bu sefer maviyi çektim. Ama çekmeyi son saniyede becerebildim. Yapabileceğimiz pek fazla bir şey yoktu. Ama işte buradayız. Kader böyleymiş. Güvenli bir şekilde uzaklaştıktan sonra bombayı patlattık, dedi Stone. Belki gözcü koymuşsundur diye düşündük. Sonrasında bir telefon görüşmesi yaptık ve her şey ayarlandı. Ceset torbalarında aşağı taşıdılar bizi. Planın geri kalanını da bugün burada gördün. Sana ulaşmanın tek yolunun bu olacağını düşündük. Planının işe yaradığını düşünmeni sağladık. Başkan Brennan, Rus hükümetiyle birlikte çalıştı. İyi iş. Stone kadına daha da yaklaştı. Gerçekten de sadece para için mi yaptın? Kısmen. Ama heyecan da vardı işin içinde. Başarabilecek miyim diye düşünmek. Büyük bir meydan okumaydı bu. Senin de bunu kabul etmen gerek. Montoya bana geldiğinde, beni işe almaya çalıştığında önce istemedim ben. Ama sonra düşündüm de neden olmasın? Bence sen bile baştan çıkardın. Stone'un koluna dokunmak için uzandı. Stone geri çekildi. Friedman hayal kırıklığına uğramış gibi görünüyordu ama seni neyin motive ettiğini biliyorum. Heyecan. 666'de o kadar zaman geçirdin. Bunu para için yapmadığına eminim, dedi. Yapmadım, hayır. Neden o zaman? Sadece ülkeme hizmet ediyorum deyip yalan söyleme. Yeter dedim, diye bağırdı Beaver. Öne çıktı. Sen hapishaneye gidiyorsun. Ama kısa bir süreliğine. Sonra idam edileceksin. Vatan hainliğinden. Riley'i çok can sıkıyorsun, dedi Friedman ve başını iki yana salladı. Her işin eğlencesini kaçırıyorsun. Eski denizciye felç inmiş gibiydi. Eğlence ha? Yaptığın şeye eğlence mi diyorsun? Sen psikopatın tekisin. Friedman tekrar Stone'a baktı. Neden? Bu işi neden yaptın? Sevdiğim bir kadın vardı. Taptığım bir kızım vardı. Eve, onların yanına dönmek istedim. Friedman uzun süre hiçbir şey söylemedi. Bende bunların hiçbiri yoktu, dedi sonunda. Tamam, dedi Beaver. Kelepçeleyin ve haklarını okuyun. Bu işi kitabına göre yapalım, hata olmasın. Ölüm iğnesiyle randevusunu kaçırmasın. Aslında sanırım iğneyi bizzat ben yapacağım. Kadın küçümseyerek baktı Beaver'a. Ben hapishaneye gitmiyorum ve kesinlikle sen beni idam edemeyeceksin. Kinle gülümsedi Beaver. Pekala hanımefendi, bundan nasıl kurtulacağınızı bilmeyi çok isterim. Kurtuldum bile. Bunu söylerken biraz sendeledi. Sonra uzanıp kiralık arabasının kapısından destek aldı. Olanları ilk Stone fark etti. İleri atılıp kadının sol elini yakaladı. Sol bileğindeki incecik kanı gördü. Tam damarın üzerindeydi. Stone kadının sağ elini de tutup çevirdi. Elindeki yüzüğün üzerinde duran taş gitmişti. Onun yerinde ince bir iğne duruyordu. Yerinde olsam daha dikkatli olurdum, dedi Friedman. İğrenç ama hızlı iş gören bir alet. Zehir olarak siyanür bırakıyor. Sesi alçaktı ve değişmişti. Yine sendeledi. Stone kadını kaldırdı. Sonra arabaya dayadı ve yere yığılmasına izin verdi. Hepsi kadına bakıyordu. Weaver'ın suratında öfke vardı. Nasıl? Dedi. Friedman gülümsedi. Onu görür görmez Stone'u işaret etti. bittiğini anladım. Ben de başımın çaresine baktım, Riley. Ben iyi bir ajandım ve bütün iyi ajanlar kendi kurallarına göre yaşarlar. Başkalarınınkine göre değil. Stone'a baktı. Uzun ve acılı bir soluk aldı. O adayı satın aldım. Stone hiçbir şey söylemedi. Friedman'ın göğsü şişmeye başlamıştı. Orada mutlu olabilirdik. Herkes Stone'a baktı, sonra yine Friedman'a döndüler. Bence olabilirdik. Olabileceğimizi söyle bana, dedi Friedman. Stone sessiz kaldı. Kadına bakıyordu. Friedman'ın vücudu kasıldı, sonra yine rahatladı. Stone o anda kadının öldüğünü sandı. Ama Friedman, ''Senin kabul edemeyeceğin kadar birbirimize benziyoruz John Carr.'' demeyi başardı son bir kez. Gözleri kocaman açıldı kadının. Sonra donuklaştı. Ardından yana doğru yığıldı. O güzel pembe yanakları yere uzandı. Stone bunu görmedi. Çoktan dönüp gitmişti. Bölüm 103. Deve kulübü üyeleri Alex Ford'un yatağının başında toplanmıştı. Arkadaşları ona bakıyordu. Annabel, Alex'in elini tutmuştu. Yanaklarından yaşlar süzülüyordu. Reuben ve Caleb gülüştüler. Reuben, Caleb'ın kulağına fısıldadı. Unutma, erkeklere çiçek getirilmez. Stone yatağa iyice yaklaşıp arkadaşına baktı. Alex hala konuşamıyordu. Doktorlar aldığı yaraların sonuçlarını henüz bilemediklerini söylemişlerdi. Beyni etkilenmişti. Tamamen iyileşebilir, kısmen de iyileşebilir demişti ameliyatı yapan cerrah. Ama yaşayacak demişti Annabel. Evet demişti doktor, yaşayacak. Stone elini yavaşça Alex'in omzuna koydu. Seni yeniden görmek güzel Alex, dedi duraksayarak. Alex gözlerini kırptı ama dudakları hiç oynamadan ince bir çizgi gibi kaldı. Annabel iyice yaklaştı. Bu işin her adımında yanında olacağız Alex, her adımında. Alex, Annabel'in elini sıktı. O gece Stone kulübesindeki masasına oturdu. Düşünmesi gereken çok şey vardı ama hiçbir şeye odaklanamıyordu. İstediği gibi çalışacağı bir pozisyonda hükümet için görev alması teklif edilmişti. FBI müdürüne bu konuda bir cevap vereceğini söylemişti ama ne zaman vereceğini söylememişti. Carmen Escalante, tanık koruma programına alınmıştı. Carlos Montoya'nın sinirini kızdan çıkarmasından korkuluyordu ama yine de Stone, kızın endişelenmesini gerektirecek çok fazla bir şey olduğunu sanmıyordu. Bütün dünya Lafayette Parkı'nda olan olaylardan ve diğerlerinden Montoya'nın sorumlu olduğunu biliyordu. Stone, adamın pek uzun yaşamayacağını tahmin ediyordu. Ya kendi örgütünde birileri bu fırsatı değerlendirip uyuşturucu işini eline alacak, ya bütün suçları kendilerinin üzerine yıkmaya çalıştığı için Ruslar tarafından öldürülecek ya da Amerikalılar icabına bakacaktı. Sonuç olarak adamı kimin öldürdüğü Stone'un umrunda değildi. Peki ya kokuları değiştiren nanobotlar? Alkol, tütün ve ateşli silahlar birimini ve suçla savaşan diğer çevrelere uykusuz geceler bekliyordu elbette. En sonunda her ne kadar istemese de Stone'un düşünceleri Marissa Friedman'a kaydı. Onlar için ıssız bir adı satın almıştı. Senin kabul edemeyeceğin kadar birbirimize benziyoruz, John Carr. Bu konuda yanılıyordu. Birbirlerine benzemiyorlardı. Yoksa benziyor muyuz? Aklında bu düşüncelerle masasının üzerine bakıyordu. O anda eski, yıpranmış tahtanın üzerinde kırmızı bir nokta gördü. Bu ufacık nokta Stone'u bulana kadar tahtanın üzerinde gezindi. Stone ışığa baktı. Göğsüne gelmesini izledi. Yüzünde gezindi ve sonra muhtemelen alnında durdu. Sakince, daha erken gelmeni bekliyordum, dedi karanlığa. Chapman tam önünde belirdi. Silahının ucuna bir lazer takılmıştı ve silah Stone'a doğrultulmuştu. Üzgünüm, genellikle tam zamanında gelirdim. Ne zaman fark ettin? M16'nın en iyi ajanlarından birini iyi bir neden yokken bu kadar uzun zaman yurt dışında tutacak lüksü olmadığını biliyordum. Uzun zaman önce görevden çekilmiş ve eve gitmiş olman gerekiyordu. Ama bana başka bir görevin daha olduğunu söylemedin. Sadece Bana göz kulak olmak değildi bu görev. Burada bu işi yapacak bir sürü kişi vardı, ne de olsa. Aferin. Ama aynı zamanda davayı çözmene yardım ettim ve seni tehlikelerden korudum. Sherlock Holmes'ta Watson'ın görevi de bu değil miydi? Yanında silah taşı ve ortaya çıkan kötü karakteri vur. Diğer önemli şeyler patronun bulduklarıydı, değil mi? O hikayeleri okumadığını söylemiştin. Yalan söyledim. Aslında çok severim. Ama sana bütün içtenliğimle söylüyorum, senin gibi bir Holmes'un yanında Watson'ı oynamak hoşuma gitti. Beni öldürmen için kim tuttu seni? McElroy mu? Başını iki yana salladı. Sir James seni gerçekten çok seviyor. Bu onun üzerindeydi. Vaftiz babamdan bile bir şeyler saklamam gerekti. Hayır, bu işin sorumlusunu bulmak istiyorsan evine biraz daha yaklaşmalısın. Biz Yankilerle iyi geçiniyoruz, bilirsin. O zaman Weaver. Siz Amerikalılar ne dersiniz? Ne inkar ederim ne de kabul ederim. Ama o kadar da inkar etmiyorum. Milli İstihbarat Merkezimizin başkanı, kendi vatandaşını öldürmek için İngiliz istihbaratıyla çalıştı yani. Lanet olası dünyanın bugünlerde böyle dönmesi hoşuna gitmiyor mu? Peki ya başkan? Onun haberi var mı? Camp David de gözümün içine baka baka yalan mı söyledi? Ben onun hayatını kurtardıktan sonra. Hem de yine. O kadarını gerçekten bilmiyorum. Eğer Weaver bunu adamın haberi olmadan yapıyorsa çok cesur olmalı. Ya da sen gerçekten kötü bir adam olmalısın. Elimden geldiğince iyi olmaya çalışıyorum. Seni hiç suçlamıyorum. Yani sen okyanusun diğer tarafında çalışan resmi bir suikastçısın. Senin gibiyim de diyebiliriz. Arada araştırma yapıyorum, bazen kraliçenin dünyasını koruyorum. Ama çoğu zaman baş belası bir rakibin işini bitirmekle meşgul oluyorum. Eminim işini iyi yapıyorsundur. Sen de öyleydin eminim. Belki de en iyisi. Başını kaldırıp Stone'a gülümsedi. Söylesene, sana doğrudan verilen bir emre karşı geldin mi hiç? Diye sordu Chapman. Stone tereddüt etmedi. Kariyerim boyunca sadece bir kez. Ordudayken. Bunu yaptığın için memnun musun? Evet. Triple Six'teyken hiç emre itaat etmediğin oldu mu? Hayır. Peki bundan memnun musun? Hayır. Hayatımın en büyük pişmanlıklarından biridir bu. Chapman silahını indirip kılıfına koydu. Bu benim ilk itaatsizliğim. Stone şaşırmış görünüyordu. Neden? Şu anda tartışmak istemediğim birçok nedenden. Ama görevini tamamlamadığın için başın belaya girmeyecek mi? Ben zorluklarla yüzleşmeyi seven bir kadınım. Artık hep arkanı kollamak zorundasın. Bu işe girdiğimden beri öyle yapıyorum zaten. Yine görüşeceğiz. Gelecekte neler olacağını kimse bilemez. Chapman dönüp kapıya doğru gitti ama sonra geri döndü. Kendine dikkat et, Oliver Stone. Bir şey daha. Silahını kaldırabilirsin. Artık ona ihtiyacın olmayacak. En azından benim açımdan. Ama sakın Riley Weaver'a arkanı dönme. Büyük hata edersin. Görüşmek üzere. Chapman göz açıp kapayıncaya kadar ortadan kayboldu. Stone silahını yavaşça masasının çekmecesine koydu. Ateş etmesine gerek kalmadığı için memnun olmuştu. Öyle olsaydı muhtemelen ikisi de birbirini öldürürdü. Saat çok geç olmasına rağmen Stone yorgun değildi. Eskisi kadar uyumuyordu artık. Yaşıyla ilgili olduğunu sanıyordu. Biraz daha bekledi, sonra kalktı ve yürüdü. O kadar uzağa yürüdü ki her şeyin başladığı noktada buldu kendini. Cinayet dağında değil, John Carr için her şey orada başlamıştı. Lafayette Park'ına baktı. Oliver Stone için her şey burada başlamıştı. Ait olduğu yerde durduğunu biliyordu. Beyaz Saray'a döndü. Ciddi bir suikastten yeni kurtulmuş olmasına rağmen başkanın derin bir uykuda olduğundan emindi. Parkta yürümeye başladı. Onu artık gayet iyi tanıyan güvenlik görevlilerine başıyla selam verdi. Alex Ford'un bir daha burada koruma görevi yapıp yapamayacağını düşündü. Çalıştığı birimde bir efsane olmuştu. başkanı ve ülkesi için bir kahramandı. Stone, arkadaşını yine sağ salim görmek istiyordu. Sonra Chapman'ı düşünmeye başladı. Sonunda küçük adasına dönecekti. Belki onu görmek için Stone da okyanusun karşısına geçerdi. Belki. Lafayette Parkı'nda patlama olduğu gece Marissa Friedman'ın oturduğu banka oturdu. Her şey buradan harekete geçirilmişti. Şimdi yine her şey sakindi. Yeni evine dikilmiş, taze akça ağaca baktı. Sanki hep oradaymış gibi duruyordu. Tıpkı bazı insanlar gibi. Tıpkı benim gibi. Oliver Stone arkasına yaslandı, derin bir nefes aldı ve manzarayı hayran hayran izlemeye koyuldu. 48. ayrımın sonu. Sayfa 560. Kitabın seslendirmesi bitti. Kitabın adı Cehennem Köşesi. Yazarı David Baldacci. Seslendiren Leyla Oğultürk. Seslendirme bitiş tarihi 3 Aralık 2014.